Ayrım 24. Dayanışmanın 6. günü. Bir gün öncesinin yorgunluğu ve stresinden sonra sabah belki uyanamam diye gece yatmadan alarmı kurmuştum. Müziğin sesiyle fırladım yataktan, aceleyle giyinip evden çıktım. Elimde İdero'nun verdiği sağlık tableti, koşturarak annemin yattığı hastaneye gittim. Annemin geceyi nasıl geçirdiğini öğrenmek için doktoruyla görüşmek istediğimi söylediğimde, karşımdaki kişinin tavrından, bundan böyle bu hastanede işimin zor olacağını anladım. Dünkü affedilmez davranışımdan sonra çok şey değişmişti. Anneniz yoğun bakımda. Yanına girmek yasak dedi suratsız resepsiyon görevlisi. Doktoruyla görüşmek istiyorum. Doktoru henüz gelmedi. Ne zaman gelir? Bilemem. Yoğun bakım ünitesinden sorumlu kimse onunla görüşeyim. O da şu anda meşgul. Yoğunda bir hastam var. Hakkında bana birisi bilgi verecek. Hasta bakıcı mı, nöbetçi doktor mu, durumunu bilen her kimse ona yönlendirin beni. Ya da ben yoğun bakıma gideceğim. Yoğun bakıma gidemezsiniz. Oturun bekleyin. Yok, bu davranış normal olamazdı. Biri beni cezalandırmak için talimat vermişti herhalde. Malik Tulup bu hastanenin hissedarları arasında mı diye sordum. Nereden bileyim? Hastanenin künyesine bakın ve söyleyin. Hissedarsa ne olacak? Sizin bana kaba davranışının sebebini öğrenmiş olacağım. Sesim giderek yükseliyordu. Resepsiyonda sıra bekleyenlerin dikkatini çekiyorduk. Kadın bana karşı duvarın önündeki sıraları işaret ederek, "Lütfen şurada oturup bekleyin." dedi. Oturmayacağım ve annemden kim sorumluysa onun adını öğrenmeden de yerimi terk etmeyeceğim. Dün kafam kızdığında neler yapabildiğim malumunuz olmuştur. Şimdi adı ve telefonu annemin doktorunun hemen. Kadın homurdanarak bana bir isim ve numara söyledi. Not ettim bilekliğime. Malik Tulup'a benden selam söyleyin. Ben kolayca pes etmem, bunu da söyleyin. Resepsiyon memuresinin şaşkın bakışlarını üstümde taşıyarak asansöre doğru yürürken, Sorgen'e bir kere daha başvurup öfke kontrolü tedavisi görmeliyim diye düşünüyordum. Malik'in adının her geçtiği yerde kendimi kaybetmenin alemi yoktu. Ayrıca annemle ilgilenen doktoru arayacağıma işimi başka türlü halletmeye karar vermiştim. Yoğun bakım ünitesinin katına bastım. İki kat aşağı indim. Kararlı adımlarla hastaların yattıkları bölüme yöneldim. Bir cam bölmenin gerisinde yatan hastaları camdan görebiliyordum. Hastalara baka baka ilerledim ve annemi koğuşun ortalarında buldum. Başında iki doktor, bir hemşire vardı. Camı tıkladım. Hepsi dönüp baktılar. Elimdeki tableti işaret ettim. Bir gün önce annemi yoğuna kaldırtan doktor dışarı çıkıp yanıma geldi. Annenizin durumu stabil ama bu size umut vermesin. Ameliyatı bugün de yapamayacağız dedi. Değerleri düşüremedik. Ben size annemin sağlığı ile ilgili bir tablet getirdim. Görmeniz gerekiyor. Uzattığım tableti aldı, inceledi. Bu durumu bana niye dün söylemediniz? Ben de bilmiyordum. Onu tedavi eden doktordan dün gece öğrendim. Bizden saklamış hastalığını. Profesör Otis, bu bilgilerin ışığında annenizin ameliyatından vazgeçebiliriz. Bekleyin burada dedi ve içeri girdi. Ben camın arkasında İki doktorun ayakta tableti incelediklerini, aralarında konuştuklarını görüyor, seslerini duyamıyordum. Benimle konuşan doktor yanıma geri döndü. Şimdilik ameliyattan vazgeçtik. Annenizi odasına geri götürmek isterdik ama nakil esnasında sarsılıyor. Kırıkları çok ızdırap veriyor. Acısını artırmaya gerek yok. Sizin için bir ayrıcalık yapacağım. Yasak olmasına rağmen bugün sizin yoğun bakımda onun yanında kalmanıza izin vereceğim. Buyurun girin annenizin yanına. Sesinizi duyunca sevinecektir. Konuşurken elini omzuma koymuştu. Bana güç vermek istermiş gibi. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım dedim. Çok ama çok teşekkür ederim. Annemin yanındaydım. Serbest olan elini sımsıkı tuttum. Üzüntümü sesime yansıtmamaya çalışarak sordum. Ben geldim anne. Bugün nasılsın? Daha iyiyim. Ağrı kesiciler iyi iş yapıyor. Gerçekten de dün gece ona neler yaptılarsa sesi düne göre çok daha güçlü çıkıyordu. Nefesi daha iyiydi. Önce sana şu haberi vereyim. Arike'ye mesaj attım. Dayısını devreye sokmuştur. Haydi hayırlısı. Şimdi söyle annem. Canım bir şey istiyor mu? Yemek yasağın yok. Ne istersen getirteyim sana. Canım bir şey istemiyor. Zaten damardan besliyorlar beni. Sen iyi misin? Pek değil. Dün akşam Ayseri'nin babasıyla tanıştım ve sırrını öğrendim. Anne, Regan'la benden hastalığını neden sakladın? Bunu bize yapmamalıydın. Üzülmekten başka elinizden hiçbir şey gelmez Diana. Şimdi bunları bırak da bana dışarıda neler olduğunu anlat. Dayanışma maksadına ulaşabildi mi? Çok ölü ve yaralı var mı? Bunca can kaybına değdi mi? Sen bana bunları anlat kızım. Sabahın çok erken saatindeyiz. Sabah haberleri yeni iniyordur internete. Ama haberlere bakmadan da söyleyebileceğim şu. Dünden sonra artık kimse toplanmaya cesaret edemez. Robotların neler yapabileceğini gördüler. Ama robotlar artık etkisiz halde. Çoktan tamir edilmiş, yeniden kurgulanmışlardır. O kadar kolay değil o iş. Eş güdümle yeniden kurgulanmaları çok zaman alır. Kutkar'ın nasıl uğraştığını bir bilsen. Sen bana son haberleri ver. Pekala, şimdi beraber öğrenelim. Bakalım neler oluyormuş. Bilekliğimden haberlere baktım. Şehrin sokaklarının, kırılıp dökülenlerden, cam sırçalarından ve elbette yaralılarla ölülerden temizlenmiş halinin resimleri ard arda düşmeye başladı. Temizlik işçileri ve robotlar sabaha kadar çalışmış olmalıydılar. Annemin en sinirlendiği şeylerden biriydi. Medyada gerçeğin maskelenmesi. O kısmı atladım. Anne, ah anne, kocaman bir başlık var. İnat kırıldı yazıyor. Ölü sayısı... Yutkundum. Neyse, ama can kaybına değmiş anneciğim. Bugün saray nihayet muhalifler heyetini kabul ediyormuş. Öğlen saatlerinde müzakereleri başlatıyorlar. Pazarlığı yani, dedi annem. Müzakere veya pazarlık, ne farkı var? Çok farkı var. Bizimkiler ellerini kuvvetlendirecek belgeye ulaşabilmişlerse pazarlık yapma güçleri olur. Dün dayanışma devam ederken henüz ulaşamamışlardı. Ama bugün veya en geç yarın. Nedir bu belge? Annemin sesi yine zayıflamaya başlamıştı. Sık sık kuruyan dudaklarını ıslatıyordu. Anne, anlatma, yoruldun bak. Sonra anlatırsın. Birazdan Regan gelir. O seni iyi görsün, emi. Dinlen biraz. O bir gün gelemez, dedi annem. Aa, neden gelemezmiş? Senden önemli neyimiz var ki bizim? Annem eliyle bana yaklaşmamı işaret ediyordu. Fakat tam o sırada yanımıza gelen hemşire, resepsiyonda birilerinin beni beklediğini haber verdi. Mordam'dan arkadaşlar gelmiştir, dedi annem biraz zorlanarak. Ben resepsiyona biriken kalabalığı püskürteyim, hemen döneceğim anne. Sımsıkı tuttuğum elini öpüp ayrıldım yanından. Resepsiyonda beni annemin Mordam'dan arkadaşları değil, Ayser'in ve Dina bekliyorlardı. Beni görünce yanıma koştular. Ayser'in, anneanne geceyi nasıl geçirmiş diye sordu. Dünden farklı değil ama hala yoğunda olduğu için yanına benden başka kimseyi almıyorlar. Senin dersin yok mu bugün Ayser'in? Geç kalmayasın öğrencilerine. Sabah haberlerinde öğrendik. Bugünlük okulları tatil etmişler. Liselilere yolları temizletiyor olabilirler. Çünkü sokakların hali temizlik işçilerinin tek başına altından kalkabileceği gibi değil. Dina, dün anneanneyi duyar duymaz gelmek istedim ama yollardaki durum malum, babam bırakmadı. Aklım hep sizlerde kaldı Yuna anne. Beni bu sabah Ayser'in aldı evden, dedi. Keşke gelmeseydin. Abin kızmasın yine. Ona sadece hastane ziyareti yapacağıma dair söz verdim. Regan nerede diye sordum Ayser'ine. Dün akşam kanton dışına çıkmış, henüz dönmedi. Erkeklerden ne beklenir ki? Anneannesine en düşkünü bile böyle yaparsa diye düşündüm. Dün bizden ayrılırken sabah erkenden hastaneye uğrayacağını söylemişti. Ayser'ine duygularımı belli etmeden sordum. Sokaklarda durum ne? Sadece büyük sarayın civarında toplanmışlardı ben gelirken. Ne kadar sivil örgüt varsa hepsi flamaları, pankartları, hologram çubuklarıyla oradaydılar. Maksatları protesto falan değil. Sadece görüşmelerde muhaliflere destek vermek, halkın onların tarafında olduğunu hissettirmek. Aramızda tuhaf bir sezgisel bağ olmalı ki, içimden acaba Odelia da orada mıdır diye geçirirken, taş koridorda çok iyi bildiğim ayak seslerini duydum ve döndüm. Geçmiş olsun Yuna, Annen yaralanmış, çok üzüldüm dedi Odelia. Haberlerde mi duydun? Hayır, Gina'dan duydum. Bu hastaneye kaldırıldığında o söyledi diyerek yaklaştı. Hala kırgın olduğum arkadaşım. Onu ellerimi göğsümün üzerinde bitiştirip selamlamama aldırmadan sarılıp yanaklarımdan öptü. Durumu nasıl? Pek parlak değil. Yoğun bakımda tutuyorlar dedim. Elimden bir şey gelir mi? Benim bile elimden hiçbir şey gelmiyor. Sevdiği bir yemek var mı? Pişirip getireyim. Yoğuna yemek sokmazlar. Biraz toparlansın, o zaman ne isterse yaparım dedi Odelia. Ben şimdi büyük sarayın oraya gidiyorum. Herkes orada olacakmış. Dönüşte yollar açıksa yine uğramaya çalışacağım. Bir ihtiyacınız var mı diye sorarım gelmeden. Sonra kolumdan tutup çekti beni. Adeta çıkışa doğru sürüklerken kulağıma eğilip dedi ki, Yuna, anneni ziyarete geldim elbette ama bir de haber getirdim sana. Benim telefonumdan birisine bir mesaj yollamıştın ya, o kişiden sana bir mesaj geldi. Senin numaranı bilmez ki o. Numaram gözüktüğünde demek ki silmemiş, saklamış numarayı. Sana iletmem için mesaj çekmiş işte. Ne diyor? Bugün öğleden sonra büyük saray önünde diyor. Hepsi bu mu? Evet. Hanor gördü mü? Hayır, hemen sildim zaten. Geçen sefer de silmiştin ama o bulmuştu. Sırtımı derneğime dayadığımdan beri hizaya geldi. Öyle şeyler yapmıyor artık. Teşekkür ederim. Ne teşekkürü, biz dost değil miyiz dedi Odelia. Uzatmadı lafını, arkasını dönüp gitti. O kapıdan çıkarken annemin çeşitli mordamlardan arkadaşları, elleri kolları yapay camdan rengarenk çiçek buketleriyle dolu içeri giriyorlardı. Aralarında çok yaşlıları da bulunan kadınların tüm sorularını yanıtlayıp onları sakinleştirip gönderdikten sonra Ayserin'le Dina'nın yanına döndüm. Size yardıma gelmiştik ama bizi sokmuyorlar anneannenin yanına. Herhangi bir şeye ihtiyacınız var mı diye sordu Ayserin. Öğleden sonra işiniz yoksa eğer... Yok tabii, okullar tatil edildi dedim ya. Benim çok önemli bir işim çıktı öğleden sonra. Hanginiz müsaitse benden nöbeti 1-2 saatliğine devralabilir misiniz? Aslında annem her an gözetim altında ama kendini odada yalnız hissetmesini istemiyorum. Belki bir özel isteği falan olur. Başında bir robot bakıcı falan yok mu diye sordu Dina. Bir robot tarafından bu hale gelen insan başında robot görmeye dayanabilir mi hiç dedim ben. Haklısınız. Ben ne zaman isterseniz nöbete devralırım sizden dedi Ayserin. Ben de. Hatta birlikte kalalım diye atıldı Dina. Yoğun bakımda hijyen nedeniyle kimseyi uzun süreli içeri almıyorlar ama yine de doktorla bir konuşayım. İzin koparabilirsem ikinizden biri kalır birkaç saat için. Çok makbule geçer. İkimiz için de izin al Yuna anne. Dinacığım, bence sen başını Hilami ile tekrar derde sokmasan. Hilami bundan böyle bana pek dokunamayacak. Regan abim uzun uzun konuştu onunla. Ayrıca Regan abim dedi ki, hazırlanan yasa tasarısında kadına yönelik şiddete sert yaptırımlar varmış. Bugün şu anda saraya sunuluyor olmalı. Kabul edileceğine malum dedim ben. Yakında belli olur herhalde dedi Ayserin. Ayserin Nedina'yı resepsiyonun karşısındaki bankolarda bırakıp annemin doktoruyla pazarlık yapmaya üst kata çıktım. Çok önemli bir işimin çıktığını, annemin yanında bir saat kadar gelinimin kalacağını söyledim. Çok uzatmayın lütfen dedi doktor. Ancak en yakınına izin verebilirim. Bekleyecek kişi de kızı sayılır dedim ben. Sonra aşağı kata koştum. Ayserin'e öğleden sonra annemi beklemeye gelmesini söylemek için. İçiniz rahat etsin. Başından bir dakika bile ayrılmayacağım Yuna Hanım dedi Ayserin. Hanımı kaldıralım mı Ayserin? Bana Yuna demek ister misin? Size ayıp olmasın. Yuna Hanım çok resmi oluyor. O halde izin verin anne diyeyim. Biliyorsunuz annem hayatta değil. Suza gücenmez mi? Ona başından beri Suza dedim ben. Peki kızım, acil bir durum olursa beni hemen ara, emi. Ayserin bana sarıldı. Tamam anne dedi. Dina ile birlikte gittiler. Ailem genişliyordu. Beni seven, düşünen, benim için bir şeyler yapmaya çalışan iki genç kız katılmıştı hayatıma. Kızlar gidince annemin yanına dönüp başucuna oturdum ve yine elini elime aldım. Biliyor musun? Ayserin bana anne diyor dedim. Ben aşağıdayken annemin burnuna bir oksijen takviyesi takmışlardı. Nefesi çok rahatlamıştı. Sevindim Yuna. Çünkü benim yokluğumda yalnızlık çekmeni istemiyorum. Sana bir kardeş vermediğim için ne kadar pişmanım. Kendini konuşarak yorma anne. Dinle. Bizimkisi rejim dayatmasına karşı bir nevi tepkiydi. Rahat bıraksalardı en azından bir çocuk daha yapardık ama her ikimizin de karakteri malum. Ben sonraki yıllarda çok pişman oldum sana bir kardeş vermediğimize. Hele de hastalığımı öğrendikten sonra senin yapayalnız kalacağını düşündükçe. Anne, hiçbir yere gitmiyorsun, ben seni bırakmam. Bak ne kadar sıkı tutuyorum elini. Ama unutma ki benim de bir oğlum var bu hayatta. Yalnız sayılmam. Reagan'ın çok önemli işleri var. Devlet işi. Ailenin her zaman önüne geçer. Neyse ki Ayserini girdi hayatımıza. Ona sen de sahip çık. İyi ve akıllı bir kız. Haklısın anne. Giderek daha çok seviyorum Ayserini. Dina'yı da sev ve kolla. Kedi yavrusu gibi sevgiye muhtaç. Yalnız bir çocuk o. Ailesinden sevgi görmemiş. Senin kızın olmaya dünden hazır. Her zaman yanında olur. Yalnız kalmazsın. Anne lütfen böyle konuşma. Sana söylemek istediklerimi şimdi söylemezsem geç kalırım. Demin bana bir doping yaptılar. Etkisi 1-2 saat içinde geçer. O yüzden dinle beni Yuna. Sana bir sır vereceğim. Devlet sırrı, dedi elimi sıkarak alçak sesle. Çok yakına gel. Anne ya dinleniyorsak? Gürültülü bir müzik aç ve kulağını yaklaştır bana. Bilekliğimden çok hareketli bir elektronik müzik seçip sesini yükselttim. Anında cama tıklayan hasta bakıcının yanına koşup dedim ki, bu dünyada çok az zamanı kalmış birinin son arzusunu yerine getiriyorum. 10 dakikacık tahammül ediverin. Ve kadının yanıtını beklemeden annemin yanına geri döndüm. Kulağımı neredeyse dudaklarına dayadım. Seni dinliyorum annem. Uluhan hayattayken çok gizli bir uluslararası anlaşma yapmış. Gök cisimin uzayda ülkemizin üzerinde konuşlanması için çok yüklü bir para almış. Yani gök cisim bizim ülkenin semasına resmen park etmiş. Ne diyorsun anne sen? Şşt, bağırma, alçak sesle konuş. Ama bu korkunç bir şey. 20 yılın sonunda kendini imha etmek üzere tasarlanan gök cisimin nereden baksan tepemizde 6-7 yılı daha var. Neden böyle bir şey yapmış ki? Para ve güç için. İkisi birbirine bağımlıdır. Halkı hizada tutmak için paraya ihtiyacı var. Etrafını da çok iyi besliyor ki kendini her şartta desteklesinler. Ayrıca bir ayaklanma anında katil robotlarını dün olduğu gibi halkın üzerine sürerek homurdananları anında bertaraf etsin ve hep iktidarda kalsın. Eh, bunca robotu üretmekte para ister. Satıcılara arpa verecek hali yok. Bu nedenle sıkı bir pazarlık sonucu paraları ceplemiş. Gök cisimi de lamba asar gibi asmış üzerimize. Kiminle pazarlık yapmış? Delinen ozon tabakasını tamir için uzaya gök cisimi gönderen şirketle. Bir hesap hatası yapılmış olmalı ki, gök cisim işini tahminlerden çok önce bitirip dönüşe geçince şirketin elinde kalmış. Hesap hatası yapmazlar da bir arıza çıkmıştır sonradan. Düşünsene, kendi kendini yok edemeyen, tepede asılı kalan bir gök cisim. Al başına belayı. Hangi ülkenin üzerinde dursa o ülkede güneş nanay. Tabii ki hiçbir devlet kabul etmemiş. Neden başka bir yöntemle yok etmemişler gök cisimi? Ben de sormuştum bunu. Çünkü astarı yüzünden pahalıya mal oluyormuş. Kimse gök cisimi kendi semasında istememiş. Ama imha parasını vermeyi de göze alamamış. Bir yeni mekik tasarlanacak da imha kabiliyetiyle donanacak ve uzaya gönderilecek. Oho! Kimde var böyle bir bütçe? 2-3 devlet dışında. Oysa bir yer bulunsa, zamanı gelince 5 kuruş ödemeden zaten yok edecekse kendini. Şirket gözü paraya doymaz liderlerle bir pazarlığa oturmuş. İhaleyi bizim Uluhan kazanmış. Annem sustu. Ben bana söylediklerine inanayım mı bilemiyordum. Bu kadar gizli bir bilgiye, hele de bir muhalifin ulaşabilmesi mümkün değildi. Annemin hastalığı nedeniyle hayal dünyasına daldığını düşünmeye başlamıştım. Bana düşen onu üzmemek için sonuna kadar dinleyip kafa sallamaktı ama dayanamayıp sordum. Anne, sen ne bilim insanısın ne de diplomat. Gizli servis elemanı hiç değilsin. Sen bütün bunları nereden biliyorsun Rama aşkına? Biliyorum. Çünkü bu gizli anlaşmanın metnini bulan kişi çok yakınım. Ya, kimmiş? Çok uzun bir sessizlik oldu. Kimmiş dedim anne. Regan. Aa. Ağzın herhalde açık kaldı. Kapat da dinle bak. Oğlun diş istihbarat bölümünün başına getirildikten sonra öğrendi bunu. Ben o sırada onda kalıyordum. Bir gün işten eve perişan bir halde döndü. Suratı allak bullaktı. Bütün gece uyumadı. Dört döndü evin içinde. Çok ısrar ettim ama bana hiçbir şey anlatmadı. Emin olmadan söyleyemem dedi Regan. Benim muhalif cephe üyesi olduğumu biliyor, bana çok kızıyordu. Defalarca konuşmuştuk bu konuda. Ah yavrum, bana başını belaya soktuğunda sakın bana gelme dese de kaç kere kolladı beni bir bilsen. Anne konuyu dağıtma. Anne sus, sus, hemşire geliyor. Annenizi yoruyorsunuz, dinlenmesi lazım dedi kapıdan kafasını uzatan beyaz üniformalı izbandut kadın. İsteği üzerine ona müzik çalıyorum. Onun durumunda birini müzik yorar. Başında robot görevli beklese bunların hiçbiri olmazdı. Kadın gitti. Kulağımı yeniden yüzüne yaklaştırdım annemin. Regan kanıtı buldu dedi. Hangi kanıtı? Gök cisimin ülkemiz üzerinde konuşlanmasına izin veren anlaşma şartnamesini. Hem de tüm imzalarıyla. Ne diyorsun? İşte o günden beri Regan saraydan nefret ediyor. Ne var ki belgeyi ele geçirene kadar renk vermemesi lazımdı. Dün gece o belgeyi yurt dışından getireceklerdi ona. Alabildiyse sarayı anlaşmaya zorlamak için koz olarak kullanacaklar. Oğulhan'ı ülkeyi özgür ve adil bir yapıya hızla geçirmediği takdirde bu anlaşmayı halka açıklamakla tehdit edecekler. Ah anne, neler diyorsun sen? Başımda oturmayı bırak da git öğren neler olmakta ve bana hemen bildir. Tamam. Yüzünün sargıların altında kalan kısmına bir öpücük kondurup dedim ki, bir şey sorayım gitmeden. Regan benim bu işlere bulaştığımı biliyor mu? Hayır. Ben her ikinizin de sırlarını kendimde saklı tuttum. Bu işlere girildi miydi, ne kadar az bilinirse o kadar iyidir. Regan'ı çok yakında öğrenecektin zaten. O ana kadar sen yine bilmemiş ol, değil mi? Elbette. Benim de sana söyleyecek bir şeyim var. Tamur bana mesaj yollamış. Öğleden sonra onunla buluşacağım galiba. En doğru bilgiler ondadır. Git gör onu. Sonra da bana güzel haberlerle dön. Başka bir isteğin var mı? Var. Dönüşünde bana önce müjdemi ver. Sonra da babanla üçümüzün birlikte geçirdiği en güzel günlerimizi yad edelim. Olur mu Yuna? Çok özledim o günleri. O günleri konuşmak bana da çok iyi gelecek annem dedim. Hasta bakıcı, konuşmayın da artık dinlensin demek için geri geldi. Müziği kapatıp sustum. Annem gerçekten de çok yorulmuştu. Hemen daldı. Ayseri'nin gelmesini beklerken oturduğum yerde içim geçmiş olmalı ki bir başka hasta bakıcının omzuma dokunan eliyle sıçrayarak uyandım. Bir hanım sizi çağırıyor aşağıda diyordu. Resepsiyon katına indim. Ayseri'nin nöbeti devralmaya gelmiş. Annemin durumunda bir değişiklik olursa bana hemen haber ver diye tembih ettim. Şu anda uyuyor. Her nereye gidiyorsanız mutlaka taksiye binin ve ara sokakları kullanın. Trafik akışı normal değil bugün dedi Ayser'in. Yolları mı kesmişler yine? Sadece meydanlara çıkan yolları ama trafik feci. Metroyu kullanırım dedim. Birkaç kere değiştirmem gerekecek ama olsun. En hızlı metro gider böyle zamanlarda. Sakın dedi Ayser'in. Toplu ulaşımlarda yangın çıkma ve bomba ihtimali varmış. Düşünmeyin bile. Halkı evlerinde oturtup sokaklara dökülmekten caydırmak için uydurulmuş da olabilir. Siz yine de tedbirli olun. Çıktım hastaneden, uzun süre taksi bekledim. Acilin kapısına bir hasta getiren taksinin adeta üzerine atladım. Büyük sarayın önüne gideceğim dedim şoföre. Çok zor. Şehri neredeyse dönüp dolaşmak gerekir ki. Kaç para tutarsa vereceğim. Hangi yolu istersen onu kullan. Dönelim, dolaşalım, yolu uzatalım, yeter ki oraya ulaşalım diye neredeyse yalvardım. İnsanlar çıldırdı galiba dedi şoför.